Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
صدق الله العلي العظيم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatı selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 18 Şehriver 1400 Hicri Kameri, 2 Safer 1443 ve Miladi 9 Eylül 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Avukat Sayın Sıtkı Zilan ile Filistin esirin İsrail hapishanesinden kaçması üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İsmail Hüsna, Afganistan'da kültürel mirasın siyaset ve menfaatçılığa yem olması ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran devrim muhafızları Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin mevzilerini bombaladı. İran'da son 24 saatte koronavirüsten 505 kişi daha yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı reisi yerli aş üretiminin hız kazandığını belirtti. Taliban, Amerika'yı Doha Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı. Ve Erdoğan, İtalya Başbakanı ile telefonda görüştü. Şimdi haberler.
İran devrim muhafızları ordusu dün düzenlediği bir operasyonda Irak-Kürt bölgesel yönetimindeki teröristlerin mevzilerine füze ve insansız hava araçları ile hedef aldı. İran devrim muhafızları ordusu yaptığı açıklamada devrim muhafızları, kara kuvvetleri, İHA birimi ve hava kuvvetleri topçu birliğinin dün düzenlediği bir operasyonda Irak-Kürt bölgesel yönetimindeki teröristlerin mevzilerine 7 adet füze ile hedef aldığını duyurdu. Devrim Muhafızlar Ordusu tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi. Bu terör örgütü liderlerinin, Irak-Kürt bölgesel yönetimi yetkililerinin, Tahran'ın onların mevzilerine imha etme kararlılığı ve İran karşıtı terör eylemlerine son vermeleri gerektiği hususundaki ciddi uyarılarını göz ardı etmesinin ardından Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri İHA Birimi ve Hava Kuvvetleri Topçu Birlikleri dün operasyon düzenleyerek bu terörist grupların liderlerinin toplanma ve eğitim merkezine 7 adet füze ile hedef aldı. Operasyonda İran'ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturan bu komplo merkezi imha edilirken onlarca terörist etkisiz hale getirildi veya yaralandı. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur birkaç gün önce Bağdat ve Erbil'e seslenerek Irak hükümeti ve Irak-Kürt bölgesel yönetimi kendi topraklarında teröristlerin İran'a karşı tehdit ve güvensizlik yaratmasına ve karargah kurmasına izin vermemelidir. Bu konudaki her türlü ihmalin iki ülke arasındaki iyi komşuluk ve yakın ilişkileri aykırı olduğunu düşünüyoruz demişti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 505 vatandaşın daha koronadan yaşamını yitirdiği ifade edildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 505 kişinin yaşamını yitirdiği 26.821 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 112.935'e, vaka sayısı ise 5.237.799'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 7.486'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 4.481.814'e ulaştı ifadesi kullanıldı. Şimdiye kadar ülkede vatandaşlara toplam uygulanan korona aşısı sayısı ise 32.409.627 doza yükseldi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i yerli aşı üretiminin yasal izinlerin verilmesine hız kazandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi bugün korona ile mücadele oturumunda yaptığı konuşmada yerli aşı üretiminde dönüşümün ilk adım olduğunu ifade etti. Fahra ve Razi gibi yerli aşı üretiminin yasal izin süreçlerinin hız kazandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi, geçtiğimiz günlerde aşı ithalatının da hız kazandığını ve yaklaşık 50 milyon doz aşı ithal edildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi aşılama hızında da artış olduğunu, öyle ki geçen günde 1 milyon 100 bin dozdan fazla aşı uygulandığını ifade etti.
İran ve Katar Dışişleri Bakanları bu sabah Tahran'da görüştüler. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Afgan halkının çektiği çile ve acıların sorumlusu olduğunu kaydetti. Tahran'ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani bu sabah Tahran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile ikili bölgesel ve uluslararası konuları görüştü. İki Dışişleri Bakanı'nın en önemli görüşme konularından biri Afganistan meselesiydi. Emir Abdullahyan bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile yaptığı görüşmede bölgesel konuları inceledi. Emir Abdullahyan görüşmede Amerikan Afgan halkının çektiği çile ve acılardan sorumlu olduğuna işaretle mevcut durumun ancak tüm Afgan grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla istikrara kavuşacağını kaydetti. Dışişleri Bakanı görüşmede İran'ın bölgeye yönelik konularda diyaloğun güçlendirilmesine ilişkin görüşünü anlattı. Görüşmede ikili önemli konular ve ticari münasebetler ayrıca Tahran'ın Doha ile 2022 Dünya Kupası'ndaki işbirliği ele alındı. Katar Dışişleri Bakanı görüşmede bu ülkenin üst düzey yetkililerinin sıcak ve samimi selamlarını İran'ın yeni Cumhurbaşkanı ve hükümetine ileterek başarılar diledi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını takip etmekte olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afganistan'a komşu 6 ülkenin Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, Taliban'ın verdikleri sözü tutmasını temenni ederek, İran'ın Afganistan'da tüm etnik grupların katılımı ile kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını takip etmekte olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, deneyimlerin kapsayıcı olmayan bir hükümetin kurulmasının tarih boyunca Afganistan'da istikrar, huzur ve ilerlemesine katkı sağlamadığını gösterdiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı toplantıya katılan Dışişleri Bakanlarından yüksek sesle Afganistan'da tüm etnik grupların katılım ile kapsayıcı hükümetin kurulmasını diri getirmelerinin beklendiğini belirtti. Bakan Emir Abdullahyan, Afganistan'da son 20 senedeki istikrarsızlık ve olaylardan Amerika'nın sorumlu olduğunu ve bölge ve dünya kamuoyu için de hesap vermesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Amerika'nın işgali sırasında Afganistan'da uyuşturucu kaçakçılığı ve ihracatının kat kat arttığını ve terörizmin büyüdüğünü ifade etti. Emir Abdullahyan, İran'ın Afganistan'da savaşın yerine diyaloğun alması ve askeri araçlar yerine diyaloğun kullanılmasını istedi. Bakan Emir Abdullahyan sözlerinin devamında en ağır ve zalimce yatırımlar altında bile İran'ın Afganistan'da yaklaşık 4 milyon kardeşlerine ev sahibi yaptığını hatırlatırken 4 milyon Afgan vatandaşın aşılanmasının Tahran'ın önceliği olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'da barış ve huzurun sağlanmasının önceliklerinden olduğuna vurgu yaptığı ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
dönemde bir takım olay ve gelişmelere sahne olan Afganistan'da barış ve istikrarın bir an evvel sağlanması ve halkın iradesini yansıtan bir hükümetin kurulması İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin temennisidir. Komşu ve dost ülke Afganistan'da barış, huzur, istikrar ve güvenliğin sağlanması İran İslam Cumhuriyeti'nin başlıca önceliğini teşkil ediyor. İşgalci güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın bu ülkede kontrol sağlamasının ardından İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri defalarca yaptıkları açıklamalarda ve bu çerçevede gerçekleştirdikleri görüşmelerde Afganistan'da huzur, istikrar ve güvenliğin sağlanmasının öneminin altını çizmiş bulunuyor. Bu çerçevede dün İran'ın ev sahipliğinde Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri Bakanları sanal bir toplantıda bir araya geldiler. İran, Çin, Pakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları bu toplantıda Afganistan'daki gelişmeler ve olaylara ilişkin kendi düşünce ve görüşlerini ortaya koyup görüş tatisinde bulundular. Toplantı hakkında değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, toplantının esas gündeminin Afganistan halkının irade ve isteğinin tahakkuku ve huzur, barış ve istikrar içinde bir Afganistan'a ulaşılmasına nasıl yardım edilebileceğinin teşkil ettiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın toplantıda İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli yaklaşımlarını anlatarak Afganistan'daki mevcut durumun sorumlusunun Amerika'nın işgalciliği ve Amerika'nın 20 seneden fazla süren illegal varlığı olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan toplantı sonrasında Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda bir kez daha Afganistan'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına vurgu yaptı. Afganistan'a 6 komşu ülkenin Dışişleri Bakanlarının çevrimiçi şeklinde düzenlenen toplantısına dikkat çeken Emir Abdullahyan toplantıda Afganistan toplumunun irade ve çeşitliliğini yansıtacak kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına, şiddet yerine diyalog üzerine odaklanmasına ve dış müdahalenin reddedilmesine vurgu yapıldığını kaydetti. Dün İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani de kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda istikrar ve barış Afganistan'ın birinci önceliğidir demişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de dün yaptığı açıklamasında İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliğinin Afganistan halkının irade ve isteğinin tahakkuk bulması olduğuna işaretle Afganistan'da barış ve istikrarın etnik doku ve mozaiğini yansıtacak şekilde kapsayıcı bir hükümetin kurulması sayesinde ancak gerçekleşebileceğini belirtti. Afgan milletine insani yardımların gönderilmesi ve insani ve uluslararası haklar ve kurallara bağlı kalınması gerektiğinin altını çizdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Taliban, Amerika'nın 2020 yılında imzaladığı Doha Anlaşması'nda yaptırım listesinden çıkarılması gereken isimler konusunda adım atmayarak anlaşmayı çiğnediğini savundu. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'in ofisinden yapılan açıklamada, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon, Kabil'de ilan edilen geçici hükümete yönelik eleştirilerine tepki gösterildi. Amerika yetkililerin Taliban hükümeti üyeleri ve Hakkani ailesi mensuplarının terörle bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaptırım listelerinde yer aldığı yönündeki açıklamalarını provokatif olarak niteleyen Taliban, Amerika'yı en sert şekilde kınadıklarını bildirdi. Taliban, Amerika'nın tutumunun Doha Anlaşması'nın açık bir ihlali olduğunu öne sürdü. Hakkani ailesinin Taliban'ın bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Doğu Anlaşması'nın istisnasız tüm Taliban yetkililerinin Amerika ve Birleşmiş Milletler yaptırım listesinden çıkarılmalarını öngördüğü belirtildi. Amerika ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de yapılan Doğu Anlaşması, Taliban üyelerinin yaptırım listelerinden çıkarılmasını öngörüyor.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Draghi'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede Türkiye-İtalyan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkileri atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini ifade etti. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sahada yeni bir durum oluştuğunu, insani yardımların ulaştırması noktasında Taliban ile angajmanın sürdürmesi gerektiğini, aksi takdirde zaten üst seviyelere ulaşmış göç baskısının daha da artacağını ifade etti. Libya'da seçimlerin zamanında yapılmasını desteklediklerini belirten Erdoğan, Türkiye olarak Libya'nın talebi üzerine ve ikili anlaşmalar temelinde meşru güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık sağladıklarını vurguladı. İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönem başkanlığını İtalya'nın yaptığı G20'nin Ekim ayında Roma'da gerçekleştirilecek liderler zirvesine davet etti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ek protokol uyarınca gerçekleştirdi, denetimlerin durdurulduğunu bildirdi. Kemalvendi bu bağlamda yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ek protokol çerçevesinde gerçekleştirdi, denetim faaliyetlerinin askıya alındı, ancak işbirliği anlaşması çerçevesinde denetimlerin sürmekte olduğunu vurguladı. İran Atom Enerjisi Koruma Sözcüsü İslami Şura Meclisi'nin yaptırımların iptaline ilişkin stratejik eylem kanunu uyarınca ülkede nükleer denetim anlaşması haricindeki denetim faaliyetlerin yapılmayacağının bildirdiğini hatırlattı. Kemalvendi böylece ajansın artık protokol çerçevesinde açıklama yapma, erişim ve denetim faaliyetleri olmadığını, ancak anlaşma çerçevesinde denetimlerin doğal şekilde sürmekte olduğunu kaydetti.
Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun oturumunda İran hakkında hiçbir girişime ihtiyaç olmadığını kaydetti. Ulyanov, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyelerinin gelecek hafta pazartesi günü İran ve Ajans Sekreterliğinden mevcut sorunları çözmeyi ve bazı dış etkenlerin etkisi altında kalmadan işbirliğini korumalarını isteyeceğini belirtti. Rus temsilci daha önce paylaştığı başka bir tweette, önümüzdeki pazartesi günü düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu oturumunda İran konusu üzerine odaklanılacağını, üyelerin ne olursa olsun bu oturumun nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için Viyana görüşmeleri vizyonu üzerinde olumsuz etki bırakmasına izin vermemeleri gerektiğini ifade etmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir açıklamada Zimbabwe'nin İran Büyükelçisi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zimbabwe'nin İran Büyükelçisi'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hayatını kaybeden Zimbabwe'nin İran Büyükelçisi'nin ailesi ve Zimbabwe halkı ile hükümeti için başsağlığı dileğinde bulundu.
İsrail işgal zindanlarındaki Filistinli esirlere yönelik baskılara karşın esirlerin başlattıkları toplu direniş ve başkaları mücadelesine destek amacıyla Filistin'in Batı Şeria bölgesinin pek çok yerinde ve Kudüs'te dün gece gösteriler düzenlendi. Gösterilere işgalci saldırganların müdahalede bulunması ise çatışmalara ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden oldu. Filistin Kızılay Teşkilatı çıkan olaylar sebebiyle yaralanan en az 100 kişiye müdahale ettiklerini açıkladı. Açıklamada yaralanmaların çoğunun da Nablus'taki Hivara kontrol noktasında meydana geldiğine dikkat çekildi. Kudüs'ün Babul Amud meydanında Filistinli esirlerin mücadelesine destek amacıyla bir gösteri düzenlendi. İşgalci Siyonistler buradaki gösterilere sert müdahalede bulundular. İşgalci saldırganlar Babul Amud meydanında toplanan gençlere saldırarak onları şiddetli bir şekilde darp etti. Üzerlerine ses ve göz yaşartıcı biber gazı bombaları attılar ve onları Kudüs'ün caddelerine doğru sürmeye çalıştılar. Filistin Kızılayı Kudüs'teki müdahalelerden dolayı 4 yaralıya müdahale ettiklerini duyurdu. Bunlardan ikisinin lastik kaplamalı mermiden, birinin ses bombasıyla, diğerinin de şiddetli darp sebebiyle yaralandığının tespit edildiği belirtildi. İşgalciler Hivara kontrol noktası yakınında gerçekleştirilen gösteriye şiddetle müdahale etti. Lastik kaplamalı mermilerle, gaz ve ses bombalarıyla saldırdılar. Buradaki müdahalede çok sayıda yaralanan oldu. Bunların yanı sıra Ramallah, Cenin, Kalkirye ve Tulkerem başta olmak üzere Batı Şeria bölgesinin pek çok şehrinde ve yerleşim alanında esirlerin mücadelelerine destek amacıyla gösteriler düzenlendi ve işgal güçleri hepsine de şiddetle müdahalede bulundu.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK-YPG'li unsurun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK-YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi ifadelerine yer verildi.
Türkiye, Amerika'nın kabul etmesi halinde bu ülkeden Patriot almak istiyor. NTV canlı yayında konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Amerika'dan hava savunma sistemini Amerika'nın satmak istemesi halinde alabileceğini ifade edip, Amerika bize satabilirse, en önemlisi kongreden geçirilebilirse, daha pahalı olmasına rağmen Amerikan hava savunma sistemini de alabiliriz dedi. Türkiye'nin nihai hedefinin kendi hava savunma sistemini üretmek olduğunu belirten Çavuşoğlu, kendimiz üretinceye kadar hava savunma sistemine ihtiyacımız var dedi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması Amerika ve NATO ile ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştu. Washington füzeleri aldığı için Türkiye'ye yaptırım başlattı. Amerika Türkiye yeni bir silah sistemi satın alması halinde yeni yaptırımlar uygulamakla tehdit etmişti.
Ve son haberimiz, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de yer alan askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi yaptığı açıklamada, Amerika'nın Haseke vilayetinin güneyinde yer alan Eşşedadi kentindeki üssünün yakınlarına iki roket düştüğünü bildirdi. Açıklamada roketlerin çöllük alandan atıldığı ifade edildi. Saldırının ardından Amerikan güçlerinin derhal alarma geçtiği bildirildi. Bu arada Dera'da bulunan Sana muhabiri, ordu birliklerinin Dera el-Balad mahallesinde noktalarından konuşlanmalarına eş zamanlı olarak binlerce mahalle ahalileri evlerine dönmeye başladı. Muhabir mahalledeki bazı bölgelerinde mühendislik birimlerinin arama tarama operasyonları sürdürdüklerini sözlerine eklerken, sokaklarda kalan barikatların ordu bordüzeller tarafından kaldırmaya devam edildiğine işaret etti. Muhabir ayrıca Dera el-Balad'ın Abbasiye semtindeki el-Menşiye polis departmanı binasına ulusal bayrağın şehirliğine dikkat çekti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, İran'dan Grossi'ye tepki başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana merkezli uluslararası kurum ve kuruluşlardaki temsilcisi Kazım Garibabadi, çarşamba akşamı televizyonda yaptığı konuşmada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Rafael Grossi'nin son raporuna tepkisinde İran'ın taahhütleri konusunda en net ülke olduğuna vurgu yaparak İran'ın mevcut ülkeler nükleer faaliyetlerinde ve ajans ile yaptığı anlaşmalardaki taahhütlerine bağlı kalmakta hiçbir muğlaklık ve şüphe durum yaşamadığını belirtti. Buna ilaveten İran'ın yaptığı tüm faaliyetlerin taahhütlerine uygun olduğunu, nükleer silahların yaygınlaşmasının yasaklanması NPT anlaşması çerçevesinde olduğunu ve koruma anlaşmalarına uyduğunu belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Rafael Grossi salı akşamı yayınladığı raporda ajansın İran'daki faaliyetlerinin ciddi şekilde zayıfladığını iddia etmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Grossi'nin hem de Berjam Nükleer Anlaşması'nın sırf Amerika'nın tek taraflı girişimi ve taahhütlerini ihlal etmesi sonucu tamamen bozulma eşiğine geldiği bir sırada böyle bir iddiada bulunması, bir şekilde ajansın gerçekleri saptırmak istediğini açık seçik ortaya koymaktadır. İran İslam Cumhuriyeti 23 Şubat 2021'de İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanan yaptırımların kaldırılması ve İran milletinin çıkarlarının korunması yönündeki stratejik adım yasası çerçevesinde koruma düzeyi dışındaki denetimleri ve ek protokolü gönüllü olarak uygulamaları durdurdu. İran'ın bu girişimi Bercam nükleer anlaşmasının 26 ve 36. maddelerine uygun düşecek şekilde hem de karşı tarafların yasa dışı yaptırımları kaldırma yönündeki taahhütlerini yerine getirmemesine tepki olarak gerçekleştirildi.
Buna rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, ajansın gerçekleri araştırma faaliyetlerine kolaylaştırması için 3 aylık bir anlaşma yaptı. Tahran bu 3 aylık geçici anlaşma çerçevesinde esneklik gösterdi. Halbuki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, pratikte siyasi yaklaşımlara göre hareket ederek bağımsızlığı, tarafsızlığı ve profesyonelliğini ihlal etti. Bu süre içerisinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Rafael Grossi yönettiği kurumun tarafsız ve apolitize davrandığını göstermeye çalışmıştır. Halbuki böyle bir iddia doğru olamaz. Grossi'nin yayımladığı rapordaki iddialar da bu doğrultuda Amerika'nın siyasetlerine uygun düşecek şekilde ileri sürülmüştür. Siyasi meseleler uzmanı Celal Hoşehre, ajansın ikili yaklaşımlarına değinerek şöyle diyor. Ajans direktörü hukuksal konumunu göz önünde bulundurarak çifte standartları bir kenara bırakarak Tahran'ın tereddütlerine gidermeye yardımcı olmalı. İran'ın Bercam çerçevesinde bir anlaşmaya varma amacı karşılıklı yükümlülükler temelinde güven ve karşılıklı etkileşim çerçevesinde belirli bir süre boyunca gönüllü olarak ek protokol şeklinde kısıtlamaları kabul etmek olmuştur. Bu yüzden bu taahhütleri kabul etmek, tek taraflı hareketin sonsuza kadar devam edeceği anlamına da gelmez. İran ile ajans arasındaki işbirliğin temeli sadece koruma taahhütlerine dayanmaktadır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tarafsızlık, bağımsızlık ve profesyonellik olmak üzere 3 ilkeye göre hareket etmesi İran için önemli. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üye devletleri, ajansın tüm sorumluluk ve görevlerinde şeffaf davranmasını da beklemektedir. Doğal olarak İran İslam Cumhuriyeti nükleer konuda ve ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı düzenlemeleri ve anlaşmaları çerçevesinde meşru hak ve yükümlülüklerinin bilincindedir. Dolayısıyla İran bu konuda yasal süreçlerinin dışında herhangi bir dayatma veya talebi kabul etmeyecektir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye tatbikatlarının Hazar Denizi'ne uzanması etrafında. Yayınlanan haberler, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatlarını Güney Kafkasya bölgesinden Hazar Denizi'ne yaymak istediklerini gösteriyor. Daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye askeri makamlarının ard arda düzenledikleri ortak tatbikatlarla Ermenistan'ı 10 maddelik barış anlaşmasını kabul etmeye zorlamak istedikleri düşünülüyordu. Nitekim Ermenistan yetkilileri de Rusya arabuluculuğu ile imzalanan Karabağ Barış Anlaşması hususunda ciddi kaygılara sahipti. Diğer yandan Ermeni hükümet makamları Ermenistan sınırları çerçevesinde tatbikatların düzenlenmesini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tekrar savaş başlatmak bahanesi olarak görüyordu. Bu yüzden Ermeni makamlar her daim ortak tatbikatların düzenlenmesi hususunda kaygılarını dile getirmeye başlamıştı. Ermenistan yetkililerinin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin bölgedeki ortak tatbikatlarından duyduğu rahatsızlıklara rağmen Bakü ve Ankara yetkilileri hala bu alanda aktif varlık göstermeye çalışıyorlar. Bölge ülkelerinin siyasi çevreleri ve siyasetçilerinin tereddütlerine rağmen son dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye ile ortak tatbikatlarının Bakü'nün Ankara'dan yeni silahlar almasıyla alakalı olduğu ortaya çıktı. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye'den aldığı silahların denenmesinin en iyi yolu da ortak tatbikatlarda denenmeleriyle mümkün olacaktı. Buna rağmen Bakü ve Ankara yetkilileri son dönemde ortak tatbikatlarını Güney Kafkasya'dan Hazar Denizi'ne yaymak için büyük çaba göstermişlerdir. Halbuki Hazar Denizi kıyı ülkelerinin liderleri oturumunda bu bölgede yabancı ve bölge dışı ülkelerin herhangi bir bahaneyle bulunmasına karşı çıkılmıştır.
Buna rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 7 Eylül günü Azerbaycan Cumhuriyeti Özel Deniz Kuvvetleri ile Türkiye Deniz Kuvvetleri'nin Hazar Denizi'nde ortak tatbikatlar düzenleneceğini ve bu tatbikatların da devam edeceğini duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiriye göre bu ortak tatbikatların devamında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Özel Deniz Kuvvetleri farazi düşmanların terör ve sabotaj eylemlerine karşı taarruz operasyonları gerçekleştireceklerdir. Bu ortak tatbikatlarda ayrıca botlar yardımıyla farazi düşmanların mevzilerinin yok edilmesi plan dahilinde olduğu belirtildi. Bu bildiride bu tatbikatların süresine, katılımcıların sayısına ve kullanılan askeri teçhizatlara da değinilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Hazar Denizi'nde Türkiye ile ortak tatbikat düzenleyici yönündeki açıklamasına rağmen başta Rusya olmak üzere Hazar'a kıyısı olan ülkeler henüz bu gelişmeye tepki göstermedi. Ancak kıyıdaş devletlerin liderleri arasında imzalanan çeşitli anlaşmalara göre Hazar Denizi'nde yabancı hükümetlerin varlığı yasaklanmıştır. Hazar'a kıyısı olan devletlerin liderleri de bu konuda son kez Astrahan zirvesinde bir belgeyi de imza attılar. Hazar'a kıyısı olan devletler daha önce de Amerika ve müttefiklerinin bu stratejik noktadaki askeri varlığı konusunda endişeliydiler. Çünkü batılı hükümetler öncelikle bölgeyi istikrarsızlaştırma ve güvensizleştirme gibi hedefler peşindeler. Amerika ve müttefikleri de bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ve Orta Asya, Güney Kafkasya ve Hazar Denizi'nde inisiyatifi eline almaya çalışıyor. Aslında Amerika ve müttefiklerinin amacı da başta Rusya olmak üzere bölgenin bağımsız devletlerine saldırmak ve onları savunmasız bir şekilde baskı altında tutmaktı. Amerika Orta Asya İşleri Dışişleri Bakanı Yardımcısı Clark Gruber 2019 yılında Özbekistan'a yaptığı ziyarette şunları söylemişti. Washington, Sovyet Cumhuriyetlerini Rusya'dan geleneksel askeri teçhizat ithalatından da uzaklaştırmaya odaklanıyor. Aslında Türkiye'nin Rusya'dan bazı silah alımlarına rağmen kendisini hala Amerika'nın bir müttefiki ve Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü NATO'nun aktif bir üyesi olarak gördüğüne dair ciddi şüpheler vardır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
Garanti tarjistina i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, terör rejimi İsrail polisi cezaevinden firar eden 6 Filistinli esiri aramanın hiç sonuç vermediği itiraf edildi. Kan Siyonist kanala göre Siyonist rejimin işgal güçlerin geçtiğimiz günlerde 6 Filistinli esirin bu rejimin hapishanesinden kaçmasından 24 saatten fazla bir süre sonra takip ve arama operasyonlarından hala bir sonuç alınamadığını belirtti. Bu haber son günlerde işgal topraklarında Siyonist İsrail rejimini bayağı şoke etti değerli dinleyicilerimiz. Şimdi güvenlik açısından İsrail rejiminde büyük bir sarsıntı var şeklinde haberler de gündeme taşıdı. Biz hem bu olayı hem de işgal topraklarında yaşanan bu son güvenlik gelişmelerini gözden geçirmek istiyoruz uzman konuğumuzla. Avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan bizimle birlikte. Sıtkı Bey hoş geldiniz, saygılar sunuyoruz efendim.
Sağ olun, eksik olmayın. Buyursun.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi işgal topraklarıyla ilgili son günlerde bazı çarpıcı haberler gündeme yansımaktadır. Son olarak da bu 6 Filistinli esirin planlanmış bir şekilde ve başarılı bir vaziyette hapishaneden kaçmaları Siyonist İsrail rejimini şoke etti bildiğiniz gibi. Siz Siyonist İsrail rejiminin güvenliğini ve aslında işgal topraklarındaki aldığı bu darbeyi nasıl değerlendirirsiniz?
Yani sevindirici bir şey. Yani insanların haksız yere zindanda olması zaten başlı başına bir sorundur. Maalesef Filistinlilere, normal İsrail vatandaşlarına uygulanan hukuk uygulanmıyor. Keyfi bir şekilde uzun süre, yani uzun süre dediğimiz yıllarca tutulabiliyorlar yargılanmadan bile. Yargılananlar da adil bir şekilde yargılanmıyor. Bu açıdan yani 6 kişinin zindandan kurtulması sevindirici bir şey. Fakat çok olağanüstü bir durum değil. Zaman zaman dünyanın değişik yerlerinde benzeri şeyler. Tabii ki bu da emek, organizasyon ve şey istiyor. Yani basit bir mevzu değil ama Filistin meselesinin ağırlığı, genişliği, derinliği bakımından yani o kadar şey değil. Asıl sorun yani o zaman 750 bin şimdi milyonları bulan Filistinlinin ülke dışında olması, kamplarda olması, değişik ülkelerde, dünyanın her tarafına yayılmış olması. Yani bu mültecilerin durumu en önemli sorunlardan biri bu. İkincisi işgalin kendisi. Üçüncüsü Filistin devletinin bir türlü fiiliyatta oluşmaması. Her ne kadar Gazze'de bir otorite var ise de abluka var malumunuz yıllardır. O ablukadan dolayı doğru dürüst dışarıya açılamıyor, ticaret yapamıyor, öğretim yapamıyor, ithalat, ihracat. Filistin'in diğer kısmı da yani birine bağlantısı yok Gazze ile, direkt bağlantısı yok. İsrail üzerinden bağlantı yapıyor. Yani bu hem uluslararası hukuk açısından hem de iç hukuk açısından kabul edilemez, aynı zamanda gayri meşru bir durumdur. Yani meşru bir durum değil. Evet. Maalesef dünya sistemi de adil değil. Adil olmadığı için Filistin dramı devam ediyor 100 yıldır.
Tahran Radyosu.
Şimdi Netanyahu'dan sonraki kurulan yeni kabineyi siz nasıl buluyorsunuz? Gerçi Siyonist rejimin yayılmacı politikalar ve siyasetler her zaman devam etmiştir. Hiçbir zamanda hatta kalıbını bile değiştirmemiştir. Ancak şimdi Naftali Bennett döneminde bu politikaların nasıl ilerlediğini siz görüyorsunuz?
Yani İsrail malumunuz mutlaka hükümetten hükümete farklar olur. Dünyanın her yerinde olur.
Evet.
Bazen yöneticilerden biri dahi yani siyasete etkili olabiliyor. Bunu değişik ülkelerde biz gördük. Fakat İsrail'de dediğiniz gibi devletin kendi siyaseti var. Bazen yumuşamalar oluyor. Filistinlilerle görüşme, hatta bir ara barış, hatta iki kesimli, iki devletli bir çözümde dahi yanaştı. Sonra İsrail Başbakanı biliyorsunuz öldürüldü. Siyonistler tarafından öldürüldü. Yani Araplar tarafından değil. Haliyle dünyadaki değişime binaen yani Avrupa Birliği'dir, özellikle ABD'nin hükümetteki değişim yani belki olumlu bir yansıması olur ama maalesef buradaki asıl sorun Arap devletleri yani Arap Birliği'nin sözde kalması, birliğinin sözde kalması, bir de İslam alemindeki parçalanmışlık kendi içindeki sorunlar, yani kendi içinde adil olamayan İslam dünyası maalesef dünyaya da sözünü söyleyemiyor. Bir de güç meselesi. Ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak güç dengesi İslam dünyasının lehine değil maalesef. Yani kaybettiği bu üstünlüğü 500 yılda bir türlü o dengeyi sağlayamadı. Yani nispeten güçlü devletler diyelim ki Türkiye, İran, Mısır kendi aralarında şeyleri yok yani. Suudi'nin de mesela imkanları var parasal açıdan. Haliyle kendi aralarında her biri bir tarafa. Bunlar dini anlaşmazlıklar, mezhebi çekişmeler ki siyaseten kullanılıyor. Yani ben İslam dünyasında bir dini ayrılığın olduğu kanaatinde değilim esasında. Ama siyaseten maalesef din istismar ediliyor. İstismar edilince işin içinde gizli milliyetçilik de var. Açık da yapılıyor bu zaman zaman. Haliyle yani tefrika girmeden düşman giremez diye Akif'in veciz bir şeyi var, söyleyişi var. Tefrika en büyük sorundur. Tabi bu birlik de ittifak da illa da ne pahasına olursa olsun demiyoruz. Yani Kur'an'ın emri diyor ki iyilik ve güzellik üzerine ittifak edin. Kendi içinizdeki insanlara da vatandaşlarınıza da adil olun. Kendi aralarınızda da adil olun. Dünya karşı da adil olun. Bu sağlandığı anda İslam dünyasında ağırlığı oluşur, kale alınır. Filistin sorunu da, Kürdistan sorunu da, diğer sorunlar da çözüme kavuşur diye düşünüyorum.
Evet. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Zilan.
Sağ olun, eksik olmayın.
Çok sağ olun. Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşçakalın.
Sağ olun.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan ile konuştuk. Röportajımızda işgal topraklarında yaşanan son gelişmeleri ve özellikle 6 Filistinli esirin Siyonist İsrail rejiminin hapishanesinden kaçmaları haberiyle ilgili gündemi değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımıza sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın 8 Eylül 1978 kıyamının şehitlerini saygıyla andığı konuşmasında bu kıyam İslam İnkılabı'nın çok hassas ve has bir zaman diliminde zalim Şah rejiminin kötü zatını gözler önüne serdiğini vurgulaması, İran Ticaret Geliştirme Örgütü ASEAN Ofisi Sekreteri Muhsin Rızaipur'un İran'ın bu yılın ilk 5 ayında ASEAN Ekonomik Birliği'ne ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %48 artarak 1 milyar 76 milyon dolara yükseldiğini bildirmesi gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde Filistin İslam Direniş Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin İslam Cihat Hareketi'ne tebrik mesajını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, 6 Filistinli esirin Siyonist rejim cezaevinden başarılı kaçışından dolayı İslami Cihat Hareketi Genel Sekreterini tebrik etti. Filistin medyasının bildirdiğine göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistinli esirlerin kaçışlarıyla gerçekleştirdikleri husus Kudüs, Filistin halkının işgalcilere karşı onur verici zaferin parlak bir sayfası olduğunu belirtti. Filistin halkının kendi topraklarını işgalcilerden kurtarmak için zaferlerinin devam edeceğini kaydeden Haniye, esaretten kurtulan Filistinlilerin Siyonist düşmanla mücadelesini sürdürmeleri için güvenli ve huzurlu bir ortamın hazırlanması gerektiğini vurguladı. Bilindiği gibi geçen pazartesi günü Siyonist rejimin yüksek güvenlikli cezaevinden 6 Filistinli esir başarılı bir şekilde kaçmıştı.
Keyhan gazetesinde İran'ın Viyana'da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki temsilcisi Kazım Garibabadi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun tarafsızlığı ve profesyonelliğini koruması gerektiğini söylemesi, İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı Zehra Erşadi'nin nefret, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, şiddet ve aşırıcılık için zemin hazırlamanın, barış kültürü oluşturmanın önündeki başlıca zorluklar olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın Pasteur Enstitüsü Başkanı Alireza Bikleri, İran ve Küba'nın ortaklaşa geliştirdiği aşı çocuklara uygulanmak üzere klinik test aşamasını başarıyla geride bıraktığına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Pasteur Enstitüsü Başkanı Alireza Bikleri, İran ve Küba'nın ortaklaşa geliştirdiği aşı çocuklara uygulanmak üzere klinik test aşamasını başarıyla geride bıraktığını açıkladı. Pasteur Covax aşısı çocuklara uygulanabilecek en güvenli aşılardan biri olduğunu belirten Pasteur Enstitüsü Başkanı Bikleri şöyle dedi. Küba'da Soberana 2 adı ile adlandırılan ortak aşının çocukların üzerinde klinik denemeleri başarıyla tamamlandı. Aşı acil durumlarda kullanılma izni de aldı. Şimdi İran Sağlık Bakanlığı da çocukları aşılamak isterse bu aşıyı kullanabilir. İran ve Küba'nın ortak aşısı olan ve Küba'da Soberana 2 ve İran'da Pasteur Covax olarak adlandırılan koronavirüs aşısının klinik test aşamasının faz 3 çalışması geçen Nisan ayının sonlarına doğru İran'ın 8 kentinde ve 24 bin gönüllünün katılımı ile başladı.
Hemşehri gazetesinde Japonya'da Amerikan patentli aşının can almaya devam ettiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Japonya'da Amerika patentli Moderna aşısının içinden bazı yabancı maddelerin çıkmasının ardından patlak veren skandal devam ediyor. Kirli Moderna aşıları Japonya'da bir can daha aldı. Japonya Sağlık Bakanlığı 49 yaşındaki ölen kişi geçen ay kirli çıkan Moderna aşısının ilk dozunu aldığını açıkladı. Bundan önce de Japonya'da kirli Moderna aşısını alan iki kişi hayatını kaybetti. Japonya yönetimi bu gelişmenin üzerine 1,5 milyon doz Moderna aşısını toplattı.
Değerli dinleyicilerimiz, programın sonunda Parsuday Türkçe yayınlarını cep telefonunuzdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsuday Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsuday kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Müzik.
Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 85. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlere kısaca bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, bir nisan ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran, bir şeyi yerli yerine koyan, en doğru şekilde nizam veren Er-Reşid ismi şerifi üzerinde duracağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde Esmaül Hüsna'nın Yüce Allah'ın güzel ve seçkin isimleri olduğunu belirttik. Yüce Allah bu isimleri Hazreti Adem'e öğretmiştir. Nitekim Bakara suresinin 31. ayetinde şöyle okuyoruz. Adem'e bütün adları bildirmişti. İşte bu mübarek isimlerin öğrenmesi insanı diğer seçkin mahluklar ve secde edecek meleklerden ayırıyor. İnsanın diğer canlılara göre üstünlüğü Esmaül Hüsna'yı öğrenmekle gerçekleşti. Zira Allahu Teala'nın tüm özelliklerinin mükemmel sembolüdür ve bu özellikleri tıpkı bir ayna gibi yansıtabilir. Yüce Allah'ı tanımak için bize yardımcı olan bir diğer ismi şerif ise Reşid'dir.
Sözlükte doğru yolu bulup onda sebat etmek anlamındaki rüşt, reşet, reşat kökünden türemiş bir sıfat olan reşit kelimesi, doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı ayırt edebilecek çağa giren demektir. Allah'a nispet edildiğinde bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı anlamına geldiği gibi doğru yolu gösteren, irşad eden anlamını da içerir. Başka bir ifade ile Reşid tüm işlerini ve programlarını tedbirle, basiretle ve doğru bir şekilde başından sonuna kadar hiçbir hata ve kusur olmadan programlayıp düzene sokandır. Bu yüzden Reşid Allah'ın gerçek ismidir. O mutlak Reşid'dir ve baştan sona kadar tüm işlerini takdir, tedbir, hikmet, kusursuz şekilde yapar.
Reşid sahip olduğu tüm ilim ile her şeye hakimdir ve bu yüzden de yolun tek kılavuzu odur ve yolu en iyi şekilde kullarına göstererek onların sapmalara ve cehalete düşmelerine izin vermez. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 256 ayetinde rüşt kelimesi sapmak anlamında olan gayya karşı gelişmiştir. Bu ayette ise reşit olan Allah kullarına doğru hidayet, rüşt ve buluğ yolunu göstererek şöyle buyuruyor. Gerçekten de doğru yolla azgınlık apaçık meydana çıkmıştır. Yine Yüce Allah ayrıca Cin suresi 2. ayetinde şöyle buyuruyor. O gerçeğe ve doğruya yöneltip iletmektedir.
Bu yüzden mümin ve Allah'ı arayan müminler, reşit olan Allah tarafından rüşt ve hidayete ermek isterler. Nitekim Firavun kabilesinden mümin olan biri, Mümin suresinin 38. ayetinde halka hitap ederek şöyle der. Ey kavmim! Bana uyun ki sizi doğruluk ve dürüstlük yoluna yönelteyim.
Bu dünyada insan kemale ermek ve gelişmek yolunda ilerler ve onun nihai hedefi ise ilahi dergaha yaklaşmaktadır. Bu yolda kemale ermek için ise ruh ve cisim araçlarından yararlanır. Bu yüzden de gerçek rüşt işte manevi rüşt, iman rüştü ve ahlaki erdemliliktir ki insan kendi iradesiyle kazanmalı ve kademelerine kat etmelidir. Zira tüm insanlar yaratılış ve fiziksel gelişmenin çeşitli aşamalarında eşitler. Fakat onları bir diğerine seçkin ve üstün kılan ise onların sahip olduğu iman ve takvadır.
Bu yüzden insan hak ve doğru yolu, batıl ve yanlış yoldan ayırt etmek için gerekli fikri güce sahip olduğunda irade ve seçme kabiliyetine göre gelişme ve rüşt yolunu seçebilir. Tabii ki bu yolda ve bu seçimde hiçbir baskı ve zorlama da yoktur. Çağdaş filozof ve mütefekkir Şehit Murtaza Mutahhari bu konuda şöyle yazıyor. İnsanlarda rüşt, onlara sağlanan imkanlar ve sermayeyi sürdürme ve kullanma yetkinliği anlamına gelir. Aslında rüşt, akılcılığın bir göstergesidir. Öyle ki reşit insan akıl ve kemale sahiptir ve her türlü sapma ve yanlışlardan uzaktır.
Reşit insanın Kur'an-ı Kerim'deki örneklerinden bir diğeri ise Allah Teala'nın sembol olarak tanıttığı Hazreti İbrahim'dir. Rüştün bir örneği Hazreti İbrahim'in kafirler ve müşriklerle olan ahsen mücadelesidir. Hazreti İbrahim kendi kavminin yıldız, ay ve güneş gibi taptığı sahte tanrıları konu edinerek onları delil ve kanıtlarla inceleyip reddediyor. Enbiya suresi 51. ayetinde ise şöyle okuyoruz. Andolsun daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik.
Allah-u Teala ayrıca En'am suresinin 83. ayetinde şöyle buyuruyor. İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Bu yüzden Hazreti İbrahim aleyhisselam sonunda En'am suresinin 79. ayetinde kesin şekilde kendisinin en iyi seçeneği hakkında şöyle diyor. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaradana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.
Bu yüzden bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere Hazreti İbrahim'in peygamberlik makamı ardından daha yüksek olan velayet makamına ulaşmasının Allah yolunda sahip olduğu rüşt nedeniyle eriştiği anlaşılıyor. O reşitti ve halkı da Allah'a yönlendiriyordu. Buna karşı Allah Teala Hud suresinin 96. ve 97. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucizeyle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi.
Tahran Radyosu.
Görüldüğü gibi Yüce Allah Firavun kavminin onun emirlerine uymalarını Firavun'un reşit olmadığı için reddediyor. Bu yüzden bizler de gerekli rüşte sahip olanları izlememiz gerekir. Mümin açısından reşit bütün sözleri, fiilleri, davranışları, duruşu, seçtiği yol, ibadet ve ticareti, din ve Kur'an-ı Kerim'in yolunda kendisi ve başkalarına hizmette ve basiretiyle hikmet üzerine gerçekleşendir.
Bu yüzden iyi ve kötü işleri birbirinden ayırt edebilen kişiyi reşit denilebilir. Zira böyle biri Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki yol gösteren emirleri ve Resulullah'ın da sözleriyle hem Allah'tan kendisine itaati ve Allah sevgisine hidayet etmesini hem de başka kulları tevhide yönlendirebilmesini ister. Bu konunun en iyi ve somut örneklerinden biri İmam Hüseyin'dir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın cennet gençlerinin efendisi gibi İmam Hasan Aleyhisselam ile birçok ortak lakapları vardı. Ayrıca Zeki, Vafi, Tayyip, Seyyid, Mübarek, Naf'i ve Reşit gibi isimlerle de tanınır. Şia düşüncesine göre İmam Hüseyin Aleyhisselam, Yüce Allah'ın Reşit, Mübarek isminin tecellisi, insanlığı cehalet ve zilletten kurtaran hidayet gemisidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam, halkı kemal ve rüşte yönlendirmek için her şeyinden vazgeçti ve bu yolda şehit oldu.
Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin sonlarına yaklaşırken ellerimizi semaya açarak Kehf suresinin 10. ayetinde olduğu gibi "Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır" diyoruz. Allah'ım, sen saadet ve kemal yoluna hidayet edensin. Öyleyse ey merhametlilerin merhametlisi, kalplerimizden perdeleri kaldır ve bizi sana yakınlaştıran sırlardan agah eyle ki hayatta sana doğru bilinçle adım atalım. Allah'ım, bizi feyiz ve bereket dolu dergahının süslenmiş olan fazilet ve kemalatla mükemmelleştir ki başkalarını da rüşt yoluna hidayet edelim. Allah'ım, senin her şeye kadir olduğuna iman ediyoruz. Öyleyse ey Reşit, ey Kerim, ey Rahim, bu kullarına rüşt ve kemale ermek için yardım eyle.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir adresinden programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan'da kültürel mirasın siyaset ve menfaatçiliğe yem olması.
Afganistan uzun bir tarihe sahip bir ülkedir ve her köşesinde bu tarihi geçmişin izlerini rastlanmaktadır. Hala ayakta olmasına rağmen bilinmeyen ve karanlık kalan en değinmemiş eserler bile bulunmaktadır.
Biz de bu bağlamda Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesiyle ortaya çıkan karmaşık ortamda antik eserler ve tarihi eserlerin akıbetini ele almaya çalışacağız.
Her şey Afganistan Ulusal Müzesi'nin koruması için yapılan uyarılar ve taleplerle başladı. Afganistan'da 20 yıl önce yaşanan trajedinin tekrarlanmasını önlemeye yönelik uyarılar ciddi şekilde duyurulmaya başlandı. Afganistan Ulusal Müzesi Müdürü Muhammed Fehim Rahimi 16 Ağustos Pazartesi günü öğleden sonra Afganistan Ulusal Müzesi'nin Facebook sayfasında yayımladığı bir mesajda uluslararası toplumu ve güvenlik yetkililerini Afganistan'ın tarihi anıtlarını korumaya yardımcı olmaya çağırdı.
Bugün Kabil şehrini ne yazık ki benzeri görülmemiş bir kaosa tanık olduğunu ve şehrin farklı yerlerinde yağmacıların bu fırsatı kamu ve özel mülkiyeti yağmalamak ve yok etmek için çaba sarf etmek için kullandığını vurgulayan Afgan yetkili, Afganistan Ulusal Müzesi personelinin şimdiye kadar bu kurumun eserlerini ve mülkünü güvende tutmuş olmasına rağmen bu kaosun devam etmesi halinde Afganistan Ulusal Müzesi'nin korunmasında ciddi sorunlar yaşanabileceğini belirtti.
Afganistan'daki son gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, ülkenin tarihi ve kültürel mirasının olası zararlardan korunması çağrısında bulundu. Örgüt, ülkede Taliban güçlerinin güçlenmesi sırasında Afganistan'ın kültürel mirasının korunması gereğini vurgulayan bir bildiri yayınladı ve bölgedeki arkeolojik alanların hasar ve yağmalardan koruması için önlemler alınması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun açıklamasına göre, Afganistan'ın kültürel mirası ve tarihi yerleri, ülkenin çeşitli tarihinin ve ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle bu kültürel mirasa yönelik herhangi bir hasar veya yıkım, Afganistan halkının kalıcı barış ve insani yardım alma beklentisi ve vizyonuna da büyük zararlar verecektir.
Uyarıların ardından Milletler Arası Müzeler Konseyi, Afganistan'ın kültürel mirasının mevcut durumu ile ilgili endişelerini dile getirdi ve bir bildiride şu ifadelere yer verdi. Son günlerde Milletler Arası Müzeler Konseyi, uluslararası toplum ile beraber Afganistan'ın geleninde olup bitenleri kaygı ile takip ediyor. ICOM özellikle de hayatlarını bu tarihi ulusun zengin ve çeşitli kültürel mirasını korumaya adayan Afgan sivilleri, kadın ve erkeklerine yönelik tehditlerden derin kaygı duymaktadır.
Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM, Afganistan'daki tüm yetkililerin, müzelerin, koleksiyonların ve kültürel mirasın bütünlüğünün yanı sıra bu somut olan ve olmayan mirası koruyan miras uzmanlarına siyasi, cinsiyet veya etnik sorunlardan bağımsız olarak saygı duymasını umduğunu bildirdi.
Hukuki açıdan kültürel mirasa erişen bireylerin insani hakkıdır. Bu nedenle kültürel mirasın korunması ve muhafaza edilmesi bir kamu görevi sayılır. Özellikle hükümetlerin görevlerinden biri bu olmalıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insani sözleşmeler ve diğer uluslararası insan hakları belgeleri kültürel haklara bir örnek olarak kültürel mirasa erişim hakkını tanır. Aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun sözleşmeleri ve geleneksel kuralları savaş ve silahlı çatışma dönemlerinde kültürel mirasın yok edilmesini ve ele geçirilmesini yasaklamakta ve korumasını da çatışmanın taraflarının sorumluluklarından biri haline getirmektedir.
Mart 2017'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kültürel mirasını yok edilmesini savaş suçu ilan etti ve savaş bölgelerinde bulunan kültürel mirasın korunmasını güçlendirmeye yönelik bir karar onaylattı. Karar, kültürel mirasın yok edilmesinin faillerinin savaş suçlusu olarak yargılanabileceğini belirtiyor. Afganistan'ın iç hukukları da dahil olmak üzere ülkelerin iç hukuklarında kültürel mirasın yok edilmesi, imha edilmesi ve el konulması yasaklanmakta ve suç sayılmakta ve kültürel mirasa karşı suç işleyenler cezalandırılmaktadır.
Afganistan Anayasası'nın 9. maddesine dayanan tarihi ve kültürel anıtların korunmasına dair kanunun 2. maddesi şöyle diyor. Ülkedeki tarihi ve kültürel eserler Afganistan halkına aitti ve Afgan halkının insanlığın kültürel mirasının evrimleşmesindeki payı sayılır. Tarihi ve kültürel eserlerin korunması Afganistan halkı ve devletinin görevidir. Yine bu yasanın 8., 9. ve 23. ve 57. maddelerine göre yasa dışı eser, taşımalar, aramalar ve alış ve satışlar yasaktır.
Yıllarca süren siyasi istikrarsızlık, savaş ve güvensizlik nedeniyle Afganistan'ın kültürel mirası ciddi şekilde zarar görmüştür. Taliban 2001 yılında Buda heykellerini yıkarak ve dünyanın en önemli kültürel ve medeniyet miraslarından bazılarını imha ederek Afganistan'ı önemli bir kayba uğrattı. Ayrıca ülkede insan veya hayvan resimleri içeren çok sayıda değerli arkeolojik ve kültürel eser de yok edildi.
Öte yandan Afganistan'ın tarihi nesnelerinin son birkaç on yılda yağmalanması, Afganistan'ın kültürel ve antik mirasını savaşa dahil olan diğer ülke ve bölgelere göre daha fazla kaybetmesine neden oldu. Ülkedeki müzelerin değerli eşyalarından ve tarihi nesnelerinden kaçakçılar tarafından çalındığında ve dünyanın dört bir yanına kaçırıldığında dair çok sayıda rapor vardır.
Ne yazık ki Afganistan'ın eski eserlerinin ve kültürel mirasının yağmalanması ve kaçakçılığı Taliban sonrası dönemde ve son 20 yılda bile devam etti ve kültürel miras meraklıları arasında yaygın bir endişeye neden olan Bahtar Altın hazinelerinin kaçakçılığına dair son söylentileri kadar bile uzandı. Bu yaygın yağmalamaların kanıtı zaman zaman yayınlanan haberler ve Afganistan'dan kaçırılan çok sayıda eserin iadesidir.
23 Nisan 2021'de Euronews New York'ta bulunan bir sanat tüccarından ele geçirilen 33 eserden oluşan bir koleksiyonun Amerika tarafından Afgan hükümetine teslim edildiğini bildirdi. Yetkililere göre eserler milat sonrası 2. ve 3. yüzyıllara aitti ve dünyanın da en başarılı antika kaçakçılarından elde edilmiştir. İngilizler ise son dönemde 600 Afgan anıtını Kabil'e iade etti. Afgan Ulusal Müzesi Müdürü eserlerin savaş sırasında yağmalanarak ülke dışına kaçırıldığını söyledi. Şubat 2009'da İngiltere'den 2000'den fazla Afgan eserinin daha iade edildiği bildirildi.
Tahran Radyosu.
İstatistikler 2007'den bu yılın başına kadar Afganistan'ın yağmalanmış 9000 tarihi eserinin bu ülkenin ulusal müzesine iade edildiğini gösteriyor. Ancak çok sayıda Afgan eseri hala ülke dışındaki yabancı müzelerde ve özel koleksiyonlarda tutulmaktadır. Örneğin Afganistan'daki komünist yönetim döneminde değerli ve tarihi eserler eski Sovyetler Birliği'ne götürüldü. Ancak bu eserlerin hala nerede ve ne miktarda olduğu belli değildir.
Uzmanlar Afganistan'ın eski eserlerinin Pakistan üzerinden ülkeden çıkarıldığını, bazı zenginlerin gizli ellerinin bu eserleri Pakistan veya Fars Körfezi'nin bazı ülkelerinde pazarlayıp oradan da Avrupa ülkelerine aktarılmasında olduğunu düşünüyorlar. Afganistan Bilgi ve Kültür Başkanlığı son birkaç yıldır yağmalanan eserleri geri almak için çaba sarf etti. Ancak bazı Afgan medya kuruluşları bazı Pakistan hükümet yetkililerinin kimi yağmalanmış eserlere sahip olduğunu ve kaçak eşyaların da iadesini engellediğini iddia etti.
Toplamda bu çabalardan sonra ve 2007'den sonra Interpol polisi Afganistan'a bir dizi tarihi eseri iade etti. Bunlar arasında Danimarka'dan 4.382 tarihi eser, İsviçre'den 1.423 tarihi ve kültürel eser,
İngiltere'den 2028 tarihi eser ve Norveç'ten 58 Budist metin el yazması iade edildi.
Afganistan'daki kültürel anıtların yağmalanması sırasında kaçakçıların bazı yöntemlerinin tuhaf ve üzgün olduğunu bilmek ilginçtir. Örneğin 2013 yılında Herat İl Meclisi, Karuh bölgesindeki milletvekilleri yol yapımında sorumlu bir yol yapım şirketinin bazı görevlilerinin tarihi eserleri kazıp çaldıklarını iddia etti. Aynı zamanda Suudi sermayeli yol yapım şirketinin bir dizi çalışanının Hacı Çarşamba bölgesinden bir dizi antik eseri çaldı ve 4 milyon Afgan parası karşılığında bir antika kaçakçısına teslim ettiği açıklandı.
Halükarda Asya'nın kalbindeki günümüz Afganistan zor günlerden geçse de bu ülkedeki Belh, Bamyan, Nimruz, Kabil, Herat ve Merv gibi bölgelerin kaç bin yıllık geçmişe sahip olduğunu bilmekte fayda var. Tarihi İpek Yolu üzerinden yüzyıllar boyunca sınırları içinde ticaret ve göçe zemin hazırlamış Afganistan, bu yol sayesinde farklı kimlik, kültür ve inançları görmüştür. Bu bağlamda Afganistan, Yunan, Pers, Mezopotamya ve Hint gibi büyük medeniyetlerin zengin bir mozaiğini oluşturmada önemli ve özel bir konum kazandırmıştır. Yunan Budist heykellerinden Bamyan duvar resimlerini, İslam dönemi binalarını süsleyen tesip ve hat sanatına kadar büyük sanat ve tarihi eserleri Afganistan'ı çok zengin kültür merkezine dönüştürmektedir.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan'da kültürel mirasın siyaset ve menfaatçiliğe yem olması isimli özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ile Firavun'un eşi Asiye'yi kıyaslıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha ve Firavun'un eşi arasındaki küçük bir kıyaslama, Hazreti Zeynep'in azametini gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un eşi imanın örneği olarak gösteriliyor. Kadın ve erkek için dünyanın sonuna kadar. O zaman kıyaslayın Musa'ya iman eden ve Musa'nın sunduğu hidayete gönül bağlayan Firavun'un eşini, Firavun'un işkenceleri altındayken, tarih ve rivayetlerin belirttiği üzere fiziki işkenceler onu feryat etmeye zorladığında, hani Rabbim demişti
bana cennette bir ev kur ve beni kurtar Firavundan ve yaptığı şeyden. Allah-u Teala'dan Allah'ım bana cennette bir ev kur istedi. Aslında ölüm istiyordu. Dünyadan ayrılmak istiyordu. Beni kurtar Firavundan ve yaptığı şeyden. Beni Firavundan ve Firavun'un sapkın amellerinden kurtar. Asiye'nin, Firavun'un eşi, sorunu, işkencesi, acıları ve sorunları cismi sorundu. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha gibi birkaç kardeş, iki evlat, birçok yeğen ve akrabayı kaybetmemişti ve kendi gözleri önünde kurbangah yerine gitmemişlerdi. Bu ruhsal acılar Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha'nın başına geldi. Bunlar Firavun'un eşi Asiye'nin başına gelmedi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Thank you.